Ayrım 9, sayfa 81. Geceki konuşmalarımızın tonu ve içeriği düşünülürse, klinikteki görevlerim bitmek üzereyken Poli odamın kapısında görünce neden çok şaştığım kendiliğinden anlaşılır sanıyorum. Girebilir miyim? Herhalde. Kasabadaki işlerini yeni bitirdiğini, istersen beni çayı arabasıyla götürebileceğini söyledi. Yalnız bir şartla. Akşama onlarda yemeğe kalacağıma söz verecektim. Bir an onu bakışlarımla ölçüp biçtim. Sonra çok memnun olacağımı söyledim. O bu sırada yöresel yemekleri insanların nasıl sevebildiğini hiç anlamadığını belirtti. İnsan canı kendine ıstırap çektirmek ve cehennemde geçireceği süreyi bu yolla kısaltmak isterse yiyebilirdi bu yemekleri ona göre. Arabasına bindiği anda korkarım dün gece içkiyi biraz fazla kaçırmışım dedi. Ya öyle mi düşünüyorsun? Özür dilemekte pek başarılı değilimdir. Alışkanlığım yok galiba. Oysa ben seni her konuda başarılı sanıyordum. Tekmeli boksta, konuklara hakarette, kız kardeşinin hareketlerini kısıtlamakta, tüm sosyal nezaketlerde. Güldü. Bunu hazırlamışsın galiba değil mi? Neredeyse gülümseyecektim. Gerçekten bir dahaki görüşmemizde ona neler söyleyeceğimin provasını yapmıştım. Kasabadan sessiz geçip Echeverria yoluna koyulduk. Ancak o zaman bana döndü. Bak Monjan dedi. Katya'nın senin dostluğundan hoşlandığını biliyorum. Babam da o bitmez monologlarını dinleyecek birinin bulunmasından hoşlanıyor. İkisini de çok seviyorum. Bu sıkıcı yerde onları bu küçük zevkten mahrum edemem. Ama bana Katya ile en küçük yakınlıklara bile kalkışmayacağın konusunda söz vermende direniyorum. Ona cevap vermek üzere soluk aldım ama o elini havaya kaldırıp beni susturdu. Ne kadar masum yakınlıklar olursa olsun, ne kadar masum olursa olsun. Amaçlarından kuşku duyuyor değilim Monjan. Yalnızca benim babamın Katya ile olan ilginden kuşkulanmaması gerektiğini söylemiştim değil mi? Bana nedenini sorma, seni ilgilendirmez. Gülerek başımı iki yana salladım. Dün gece nefret dolu zehir gibiydin. Bugün ise mantıklı ve dostça davranışlısın. Bence bu davranışların çok çocukça. Dönüp bana sırıttı. Öyle mi buluyorsun? Pekala, teşhisini kabul ediyorum. Tek şartım bu konuyu burada kesmek. Yolun geri kalanı boyunca Paul, gün boyu temas ettiği salı tüccarlarının ve yetkililerinin taklitlerini yaparak beni eğlendirdi. Espri yeteneğini tam anlamıyla kanıtladı. İnsanlara hiç acımadığı da ortadaydı. Buna şaşmadım. Tüccarlarla iş görüşmem garip dedim. Onlardan bir sınıf olarak o kadar nefret ettiğine göre. İnsan zaman zaman onlarla ister istemez temas etmek zorunda kalıyor dostum. Ne de olsa dünyanın sahipleri onlar. Miras ya da armağan olarak almış değiller onu tabii. Satın aldıkları için onların olmuş. Bu doğru olabilir ama unutma ki onu onlara satan da senin sınıfın. Bir an sessiz kaldı. Sonra alçak bir sesle bu da doğru dedi. Hem de ne kadar doğru. Yaz köşkünün kapı eşiğinde dururken cebimden o gün bulduğum çakılı çıkarıp Katya'ya verdim. Ah teşekkür ederim beyefendi. Unuttunuz diye korkmuştum. Taşı kese biçimindeki çantasına ötekilerin yanına koydu. Elindeki büyük çantayı attı. Bana dünyayı vermekte olduğunuz hiç aklınıza gelmiş miydi? Parça parça olarak. Umarım bu armağanın büyük değeri sizi boyunduruk altında bırakmaz. Bırakan armağanın değeri değil, ardındaki niyet. Niyetleriniz boyunduruk altında bırakacak türden mi? Pek yakın, güldü. Sizi uyarıyorum, kişilik bütünlüğüm öyle sağlamdır ki çakılla yerinden oynamaz. İşte bu sayın bayan, çok berbat bir kelime oyunu. Kaşlarını çatıp suratını ekşitti. Korkarım kelime oyunları sadatı konusunda eni konu gerisin. Kafa yapındaki tatsız bir ciddiyete işaret eder bu durum. Kelimeler oynanmak için değilse ne için icat edilmiştir ki? Elimi hafifçe onun elinin üzerine koydum. Bazı kimselerin onları duygu ve sevgi ifade etmek için kullanıldığı rivayet edilir. Gözleri benimkilere kaygılı bir kararsızlıkla baktı. Ha ama rivayetlere pek kulak asmak doğru olmaz. Sonra elini benimkinin altından kaydırarak çekti. Dönüp bahçeye doğru baktı. Gözleri uzaklara bakıyor gibi dikkati dağınıktı. Dalların arasında süzülen güneş ışığı saçlarının cildinin rengini yer yer açıyor, beyaz elbisesinden yansıyordu. Ben yakınında durmaktaydım. Yanaklarında ışık, saçlarından gelen tatlı koku, boynunun çizgisi, göğsünün kavisi. Uzaklardaki bir hayalden zorlukla ayrılıyormuş gibi içini çekip bana döndü. Biliyor musun, babamla kardeşime bu bahçedeki ruhtan söz etmen zalim ve düşüncesiz bir hareketti. Neden yaptın bunu? Soru beni birden şaşalattı. Ben hiç nedeni yok, yalnızca biliyorsun işte laf olsun diye sohbet. Bilerek seni üzecek bir şey yapmayacağımı bilirsin Katya. Bir an yüzüme net bakışlarla baktı. Sanki beni tarttı, değerlendirdi. Sonra gözlerinin uçlarına belli belirsiz bir gülümseme değdi. Yo tabii yapmazsın ama yine de keşke adını anmasaydın onun. Sır olduğunu bilmiyordum. Sır değil, yalnızca bana ait olan, kimseyle paylaşmaya hazır olmadığım bir şey. Ama benimle paylaşmıştın onu. Bir an sözümü düşündü. Sanki ilk defa farkına varmıştı bu gerçeğin. Doğru paylaştım dedi. Omuzlarını hafifçe kaldırdı. Eh neyse bir zararı olmadı. Üzerinde durmaya gerek yok. Ne zararı? Ruhun adı geçince Pol nasıl tepki gösterdi görmüşsündür değil mi? Evet gördüm. Çok sarsılmışa benziyordu. O başını salladı. Sarsılacağını biliyordum. Ama neden? Herhalde kardeşin kadar sinik bir tip ruhlara falan inanmaz. Adı geçince neden sarsılsın? O kaşlarını çattı. Sonra başını iki yana salladı. Aslında bilemiyorum Jean-Marc. Ama sarsılacağını içgüdüsel olarak biliyordum. İçimi çektim. Uzamış bir çalıdan bir dal parçası kırdım. Yapraklarını birer birer koparmaya koyuldum. Katya, bu gerçek bir ruh mu? Gerçek ruh. Bu deyim kendi içinde çelişkili değil mi? Ne demek istediğimi biliyorsun. Sen de Paul de masallar uydurmaya, insanlara yutturmaya bayılıyorsunuz. Ruh gerçek mi diye bu yüzden soruyorum. Ha, yeterince gerçek. Onu gözünde gördün mü? Evet, şey, pek sayılmaz. Hemen hemen gördüm. Gözümün kuyruğuyla. Bir beyaz leke. Gözümü oraya çevirince yok oluyor. Çok uzaktaki yıldızlara da bakınca öyle olur ya. Ama onun orada olduğundan eminim. Varlığını somut biçimde hissedebiliyorum. Hem de insanı korkutan ya da rahatsız eden bir olay değil. O çok iyi, çok iyi huylu bir ruh. Ve çok da üzgün. Çok çok üzgün. Üzgün mü? Neden üzgün? Bilmiyorum. Herhalde böyle gibi gençken her şeyin birden bitmesinden üzgün. Öyle mi? Ne kadar genç? Tam 15,5 yaşında. Gülümsedim. 15 yaş, 5 ay, 11 gün olmadığından emin misin? Dakika ölçüler konusunda özel yeteneğin var senin. Beni ameliyat edecekmiş gibi dikkatle baktı. Yaşları günü gününe tahmin etmenin güç olduğunu bilirsin herhalde dedi. Güldüm ve elimdeki dal parçasını fırlatıp boynunu bir kenara bıraktım. Biliyor musun Katya, Paul'ün ruhlar konusundaki rahatsızlığını anlayabiliyorum. Sen beni hayalci ve romantik olmakla suçluyorsun ama gerçekçiliğim de sağlamdır doğrusu. Sağlam ve mantıklıdır. Sebep-sonuç ilişkisinden haberi olmayan kuvvetler ve olaylar beni rahatsız eder. Mantığa uymayan şeylerden tedirgin olurum. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Doğaüstü şeylere inanmadığını mı söylemek istiyorsun? İnanmamayı seçiyorum. İnanmak istemiyorum. Mantıksız şeyler beni korkutuyor. Gaddar ve zalim bir adamın yanındayken bir delinin yanında ettiğimden daha çok rahat ederim. Katya kaşlarını çattı. Paul deli değil dedi. Yo, beni yanlış anladın. O delidir demek istemedim. Yalnızca onun doğaüstüne karşı duyduğu tedirginliği ben de paylaşıyorum dedim. Onun son derece sağduyulu ve aklı başında olduğunu söylemek istedim. Tıpkı benim gibi. Esnekliği olmayan bir sağduyu. Sence en iyisi bu mu? Eh, güvenli bari. Bunu bir an düşündü. Evet, güvenli dedi sonunda. Ama kısıtlayıcı. Bir süre sessiz kaldık. Ben bütün gün kafamda dolaşan soruyu nasıl kelimelendireceğimi düşünüyordum. Katya, ortada bir terslik olduğu belli. Senin ve ailenin canını sıkan bir şey var. İnsanı şaşırtan bir açık sözlükle cevap verdi. Evet, elbette var. Senin kadar hassas biri bunu hissetmese şaşardım. Benim yardımcı olabileceğim bir şey mi? Üzerinde konuşmanın bir yararı olur mu? Yararı mı? Amma garip bir ifade şekli. Ama evet, olabilir. Yararı olabilir. Kendi kendiyle mücadele eder gibi göründü. Sanki benimle bir şeyi paylaşmak üzereymiş de pek cesaret edemiyormuş gibi. İşini kolaylaştırmak için karşında anlayışlı ve iyi niyetli bir dost olduğunu biliyorsun dedim. Sana olan duygularımı herhalde hissediyorsundur Katya. Başını iki yana sallayıp başka tarafa baktı. Sözlerimi durdurmak istiyordu sanki. Ama ben üsteledim. Bu an bir kere kaçarsa bir daha geri gelmeyeceğinden korkuyordum. Sana olan duygularıma bir isim vermekten her zaman çekindim. Seninle ilgili en uçarı düşüncelerimde bile beni sarsan duygularımı. Lütfen Jean-Marc. Ama onlara mutlaka bir isim vermek gerekirse aşk dedikleri o şey olacağından eminim. Lütfen. Sandalyeden kalktı. Kaçmak istermiş gibiydi. Ben elini yakaladım. Onu kendime çektim ve kollarımı aldım. Katya, hayır deyip çekilmeye çalıştı. Katya, vücudumda hafif bir ürperti dolaştığını hissettim. Sonra birden katılaştı. Gözleri sakin ama dalgın bakışlarla benimkine dikildi. Kurtulmak için mücadele etmedi. Bu pasif hali, hareketsiz kayıtsızlığı benim üzerimde dondurucu bir etki yaptı. Ona sarılmanın çok budalaca bir şey olduğunu hissettim. İsteğine karşı değilse bile isteksizliğine karşı. Onu hem bırakmak hem de öpmek istiyordum. Hangisini yapacağıma da karar veremiyordum. Çok gençtim, öptüm onu. Dudakları yumuşak ve sıcaktı ama bana hiç karşılık vermedi. Uzun bir öpücüğün sonunda gözlerimi açtığım zaman onu bana bakar buldum. Bana değil de benim içimden arkalara. Kollarım yanlarıma sarktı. O hareket etmedi. Geri çekilen ben oldum. Şaşkın ve sefil. Özür dilerim Katya, çok özür dilerim. Ziyanı yok. Yok değil ama ben seni öyle çok seviyorum ki. Ziyanı yok Jean-Marc. Ben yine de başımı sallayıp yana doğru döndüm. Ve kendimi dosdoğru Paul'ün gözlerine bakar buldum. Herhalde patikadan sessizce gelmiş, benim utancıma tanık olmuştu. Bunlar sizin yatak odası görgü kurallarınız mı doktor? Sesi buz gibiydi. Küçük düşmüş, öfke içinde umutsuzca kekeledim. Bunu neden yaptığımı bilmiyorum, budalaca bir şeydi. Hemen gidiyorum elbette. Ya hocam Mark, gitme. Katya'nın sesinde hem merhamet hem de kaygı vardı. Bırak Katya, dedi Paul. Doktorun yıllardır içine doğan en soylu içgüdü bu. Öfkemi ona yönelterek Trevil dedim. Katya'nın hatırı olmasa o küstah gülümsemeyi suratından silmek bana büyük bir zevk verirdi. Hiç değilse denerdin eminim. Sesi gururlu, canı sıkkındı. Çenem kasılmış, şakaklarım atarak yumruğum sıkılı karşısına dikildim. Onun gözlerindeki sakin kayıtsızlıktan nefret ediyor hem de bunun Katya'nın o boş bakışlarına pek yakın olduğunu hissediyordum. Onu öptüğüm zamanki ifadesine, içimdeki duyguları gemlemek istercesine peş peşe birkaç derin soluk aldım. Sonra gözlerimi yumup sıkılı yumruğumu açtım. Bizi kaygıyla izlemekte olan Katya'ya döndüm. Elimden geldiği kadar kontrollü bir sesle, sana vermiş olabileceğim herhangi bir rahatsızlıktan dolayı özür dilerim Katya dedim. İşin basit, esef verici açıklaması, seni seviyorum. Bu ifade ediş biçimim için ne kadar pişmanlık duyarsam duyayım, sevgimin kendisi için asla pişmanlık duymayacağımdan da eminim. Daha bunları söylerken bile o provalı cümlelerden nefret ediyor, kendi kendime kızıyordum. Katya'nın sevgisi konusunda olabilecek en küçük şansımı bile bu yolla mahvettiğimden emindim. Ama gençlik gururunun parçalanması da korkunç bir şeydi. Parçalanan gurur kendini deli gibi yerden yere atıyor, insanın en sevdiklerine zarar veriyordu. Resmi, parantez içinde aynı zamanda eminim ki yapmacık, bir selam verip dimdik, kazık gibi patika boyunca ilerledim. Kafamın içi öfkemi ve umutsuzluğumun yarattığı bir boşluktan ibaretti. Buraya Paul'ün arabasıyla gelmiş olduğum için Sally'e kadar yürüyerek dönmek zorunda kaldım. İçimdeki sefil duygular gecenin güzelliğiyle çelişip duruyordu. Öfkem her adımımda biraz dindi, sonunda kasabaya vardığımda hiç kalmadı. İçimde yalnızca bir duygu uyuşmuştu hissediyordum. O sıra en son isteyeceğim şey Dr. Gross'la çene çalmaktı. Ama ağaçlar arasındaki her zamanki masasında bana el salladığında gitmezsem ne sefil durumda olduğumu anlayacağını ve beni alaya alacağını biliyordum. ''Gel otur şuraya Mon Jean'' diye seslendi o gür sesiyle. ''Benimle bir kadeh iç de teselli bul.'' ''Teselli mi?'' ''Eh rahatla diyelim öyleyse. Trevil'le olan küçük serüveninin durumuna göre değişir elbette.'' ''Ama ne olursa olsun romantik ilişkilerin kısalığı konusunda kasaba rekoruna adaysın. Bir tek geçen yaz papazın başına gelen olay hariç. Neden söz ettiğinizi anlamıyorum bile. Bu işin sona erdiğini görmekten memnunluk duyduğumu saklamayacağım.'' Senin bu geliş gidişlerin kasabanın tüm dikkatini ve dilini esir almış olduğundan benim onca gurur duyduğum romantik günümü gölgelemeye başlamıştı. O böylece benim soluduğum havayı bulandıra dursun, ben bir yandan Echeverria serüvenimin nasıl olup da Sally'e benden önce vardığını düşünüyordum. Kasabanın dedikoduculuk konusundaki ününe rağmen biraz şaşırtıcıydı durum. Neden söz ettiğinizi zerre kadar anlamış değilim Dr. Gross ama sizce bir mahsuru yoksa bu konuyu yine de burada kesmeyi tercih ederim. Mahsur mu? Ne mahsuru olacak? Doktor Gross bir süre sessiz kaldı. Sonra mırıldandı. Ama yine de hala bir haftan var. Bir hafta mı? Bir haftada neler neler olmaz. Dedikodulara göre Tanrı şu dünyadaki herkesi 7 günde yaratmış. Ne büyük bir üretkenlik. Evet, gerçi o sıra nüfus çok daha seyrekti ama hesaba melekleri de katarsan yine epey kalabalık. Biliyor musun, şu meleklerin cinsiyetini hep merak etmişimdir. Sen etmez misin? Oğlan çocuk mu bunlar, kız çocuk mu? Hermafrodit mi? Ya da belki musluk sistemleri hiç yok. Bu durumda temel fonksiyonları bile bir mucize sayılır. Ha, anus mirabilis. Ne dersin buna? Bir de Latince çalıştığım o uzun saatlerin yararı yok der dururdum. Şu hafta meselesi neymiş? Haydi haydi bana numara yapma. Trevillerin bir haftaya kadar buradan taşınacağını kasabada bilmeyen yok. O genç adam, yani erkek kardeşi, bu sabah kasabaya inip gerekli hazırlıkları yaptı. Senin numarana... Gözleri yavaş yavaş irileşti, sesi birden alçaldı. Hay Allah, gerçekten bilmiyordun değil mi? Yüzünden anladım. Hafifçe öksürüp boğazımı temizledim. Hayır, aslında bilmiyordum dedim. Ama evladım, ben doğal olarak sanmıştım ki, yani sen buradan genç Treville ile birlikte ayrıldın. Yolda sana bu cennete veda etmek niyetinde olduklarından söz etmiştir diye düşündüm. Kötü haberci olmak istemezdim, özür dilerim. O melekler hakkındaki zırvalarım için beni affedebilecek misin? Yine de itiraf et. Anus mirabilis kısmı hiç fena sayılmazdı. Gel bir kadeh daha ısmarlayayım sana. Bari cezamı parasal olarak ver. Teşekkür ederim, istemem. Genç Trevil nereye gideceklerinden söz etti mi? Hayır, bunu saklamakla da kasaba halkına bir çeşit tahminler yapma olanağı tanıdı. Tunus, Martinique, Paris, Pau. Bu sonuncusu tahmin edersin hayal gücü son derece kıt olan bankacımız öne sürdü. Genç bayan durumu senden bilerek mi sakladı dersin? Bu konuyu daha fazla konuşmazsak sevinirim. Nasıl istersen, senin bileceğin şey tabii. Beni ilgilendirmez. Doktor Gross içkisini yudumlayıp meydanı bilinçli bir kayıtsızlıkla gözden geçirdi. Sonra birden öne doğru eğildi. Biliyor musun, belki sana söylemeyişi seni üzmemek için olabilir. Hatta belki o da bilmiyordur. Bu bile mümkün. Gross söyler söylemez durumun gerçekten böyle olduğunu hemen inandım. Katya, Paul'ün Sally'i terk etmek hazırlıklarından habersizdi. Kendisi bilse bana da mutlaka söylerdi. Nitelikleri arasında en dikkati çeken açık sözlülüğüydü. Zaman zaman insanı rahatsız edecek kadar hem de. Eğer bilmiyorsa, Paul neden saklıyordu ondan? Katya gitmek istemeyeceği için mi? İsteği dışında mı sürükleyip götürülüyordu buralardan? İzin isteyip odama döndüm. Yatağımın kenarına oturup ne yapmak gerektiğini düşündüm. Giyinik olarak tedirgin bir uykuya daldığımda Paul'le açık konuşma kararına varmıştım. Echeverria'ya gidecek, konuşacaktım onunla. Orada kötü karşılanmayı bile göze alarak. Şekil meselesi ön planda değildi artık. Kendi mutluluğum için savaş veriyordum. Ve belki de, umabilir miydim acaba? Belki de Katya'nın mutluluğu için. 9. ayrımın sonu, sayfa 92.